Ayrım 13, sayfa 161. 5. Nem havayı ağırlaştırmıştı. Solgun güneş, süt beyazı gökyüzüne yeni yükselmiş olmasına rağmen elbise deriye yapışıyordu. Kuşlar dağlarda toplanıyordu. Uzakta bir eşek durmadan anırıyordu. Öküz Thomas'a dostça bakıyordu. Nemli gözlerinde oğlan kendi yansımasını görüyordu. Kızıl derili dev hayvan ayakları gibi siyah olan ağzını yalıyordu. Tahta bir boyunduruk boynuzlarının bitiminden bağlanmıştı. Sassun, bundan rahatsız olmayan öküzün bacaklarını kokluyordu. Thomas, ahırdan bir avuç dolusu saman getirdi ve yere bıraktı. Hayvan yeme ulaşmak için boynunu uzattı. Çift koşum. Gerçekten de gidiyorlardı. Oğlan yutkundu. Umulan mucize gerçekleşmemişti. Thomas, bu sabah uyandıktan sonra arabalı öküzü keşfetmeden önce hala bir şeylerin onların evlerinde kalmalarını sağlayacak, daha önce olmamış bir olay olabileceğini ummuştu. Belki babası geri dönerdi. Bu inançla güçlenmiş, dünden beri kendini cesur göstermişti. Sadece bir kez yatağında gizlice ağlamıştı. Şimdi ona annesini ve büyükannesini desteklemek için güçlü olmak kalıyordu. Bunu yapabileceğinden emin değildi. Thomas yukarı kata çıktı ve tereddüt ederek Varta'nın çalışma odasına girdi. Oraya babası yokken ilk kez giriyordu. Oğlanın gözünde bütün evin en güzel odası burasıydı. Haritalar ve anatomik tablolar onu hayallere sürükledi. Taş örnekleri, fosiller ve böcek koleksiyonlarını ne de büyük bir zevkle yoklamıştı. Bu oda tam bir hazineydi. Babası insanlığın bütün bilgisinin kitaplarda bulunduğunu söylememiş miydi? Ve raflarda yüzlerce kitap vardı. Burnuna kitap ciltlerinin Maroken deri kokusu geliyordu. Perdelerin arasından bir parça güneş ışığı sızıyordu. Duvar saati durmuştu. Derin sessizlik oğlanı içten sarstı. Çiçek ve eğrelti otu desenli kırmızı halı kağıtlarla örtülmüştü. Bir kağıdı kaldırdı ve dikkatle inceledi. Babasının el yazısı. Thomas okumayı denedi. Henüz tam okuyamıyordu ve Ermeni alfabesinin birkaç harfini güçlükle tanıdı. Vartan yazı masasında yazarken veya dirseklerine yaslanıp okurken bu odada araştırmalar yaptığı anlardaki zarif hatları ile babasını hatırladı. Babası ona bakar, eğitimin ve öğrenmenin öneminden bahsederdi. Ödevinden kurtulduğu için mutlu olan Thomas sormaya başlardı. Babası ona dünya tarihini ve Ermeni krallarını anlatırdı. O her şeyi bilirdi. Bu bazen böyle saatlerce sürerdi. Thomas babasının ona hayatı açıklayan sıcak, etkileyici sesini duymaktan yorulmazdı. Cümleler onu uzaklara götürürdü. Babasının beklenmedik bir sorusu onu hayallerinden koparırdı. Küçük oğlan yavaş yavaş parke zeminin tahtalarını gıcırdatmamaya dikkat ederek odada dolaşıyordu. Eşyalar merakını çekiyordu. Bazı eşyalar düşmanca bakıyordu. Sanki bu odaya izinsiz girdiği için kızmış gibiydiler ama o büyülü keşfini sürdürüyordu. Kitaplar baş döndürücü bir yüksekliğe kadar yığılmışlardı ve ona çok küçük olduğu hissini veriyorlardı. Kitap sırtları boyunca yürüdü. Canı sıkıldı, yüzünü buruşturdu. Bu eski kitapları okumak ve babası gibi öğrenmiş olmak fırsatını asla bulamayacaktı. Ona yasak olan büfeyi açarken elleri titriyordu. Eczacıların ihtiyacı olan acayip aletler vardı içinde. Çeşitli deney tüpleri, cam parçaları, küçük kabuklar, pipetler, bir mikroskop, bir hassas terazi, birkaç havan, hepsi fazlasıyla büyüleyiciydi. Bazılarında kafa iskeleti işareti olan solmuş etiketli bu kapları unutmamak gerekirdi. Thomas bir eter şişesinin cam kapağını açtı ve yılan buharı içine çekti. Bu bayıltan koku. Vartan ona kimyanın sırlarını günün birinde açıklayacağına söz vermişti. Oğlanın yanaklarından bir damla gözyaşı süzüldü. Dolabın kapısını kapattı, açık renk tahtadan yapılmış ayaklığın üzerinde verev duran yerküreye doğru gitti. Eğer ayak parmakları üzerinde durursa burnu bir parçacık ekvatora kadar ulaşıyordu. Asia Minor yazısının ilk harfinin yanında İstanbul bulunuyordu. Başkentin sağ yanında tam bir baş parmağı uzaklıkta bir noktayla Sivas gösterilmişti. Vartan onu Çin'in rekibini işaretlemişti. Yorgun bir jestle oğlan dönmeye başlayan küreye dokundu. Arkasında çok küçük kaldığı dev masaya oturdu. Bu masanın üstü her zaman kağıt tomarlarıyla dolu olurdu. Şimdi üzerinde sadece bir sümen, bir hokka ve mektup baskılığı olarak iş gören bir taş vardı. Thomas bir obsidiyan olduğunu bildiği taşla rastgele oynuyordu. Bu odadaki her bir eşya ona babasını hatırlatıyordu. En üst çekmeceyi açtı, içinde gümüş bir mühür bulunan gümüş bir kutu duruyordu. Thomas onu kolunun altına sıkıca bastırdı. Kaldırdığında derisinde bir oval şekil oluşmuştu. Ortasında rölyef türü şunlar yazılıydı. Vartan Balyan'ın Ermenice ismi. Mühürün arka tarafında aynı isim bu defa Osmanlıca yazılıydı. Thomas mühürü bırakmak istemiyordu. Günün birinde onu tekrar babasına verebilirdi. Dışarı çıktı, kapıyı dikkatlice kapattı. Mutfaktan sızan sesler sadece geleneksel şeyler söylemesine rağmen üzüntülü geliyorlardı. Hayır, hayır, bu pota değil, diye açıkladı Aznev Hanım, ölmüş kocasından bahsederken ki ses tonuyla. Thomas kısa pantolonunun cebini tuttu, gümüş kutuya dokunmak onu teselli ediyordu. Bu tılsımla o daima korkulandan daha güçlü olabilirdi. Burada mısın canım, dedi Maro, onu yanaklarından öptü. Derin göz halkaları onun yorgun yüzünü çirkinleştirmişti. Oğlan onu metanetiyle cesaretlendirmek istiyordu. Hemen hareket ediyor muyuz? Sen önce kahvaltı etmelisin, dedi boğuk bir sesle annesi. Okul kitaplarımı yanıma almalı mıyım? Bu gerekli değil canım. Maro uzun süre kendine hakim olacak durumda değildi. Salonda kayboldu ve oğlunu Aznev Hanım'ın himayesine bıraktı. Boğazını oturan hıçkırık kısa sürdü. Gözyaşı zamanı geçmişti. Maro divanın bir köşesine oturdu ve bakışları herhangi bir şeyden etkilenmeden duvarlar boyunca gezindi. Resimler, mobilyalar, antikalar, piyano. Bunlardan hiçbirinin artık onun için bir değeri yoktu. İçinde mutlu yıllar geçirdiği bu evi terk etme duygusu içindeydi. Kalbinde durduğuna inandığı tüm bu eşyalara şimdi soğuk bakıyordu. Onlar onun için artık basitçe ölü nesnelerdi. Çünkü geçmişe sırtını dönmeye karar vermişti. Şu andan itibaren bütün özlemi oğluydu. Annesiyle birlikte hayatta kalabilmek ve Vartan'ı görebilmekti. Yemekten sonra Thomas arabanın yüklenmesine yardım etti. Aznev Hanım arabaya tırmanmıştı. Maro'nun ve hizmetçi kızların buraya taşıdıkları denkleri ve çantaları yerleştiriyorlardı. Eğer birkaç oyuncağını yanına almak istiyorsan, dedi büyükannesi torununa, yeteri kadar yer var. Thomas omuz silkti, kafasını salladı. O artık çocuk değildi. Bunu ispatlamak için yiyecekler dolu ağır bir sepeti arabaya kaldırdı. Dikkat et şekerim, bir yerini kıracaksın, diye bağırdı ona yardıma gelen Zeynep. O daima oğlanla Ermenice konuşurdu. Ama bir duyguyu anlatması söz konusu olduğunda bilinçsizce ana diline dönerdi. Caddeden bir asker hazır olup olmadıklarını sordu. Aznev Hanım hayır cevabı verdi. Ailesine dönerek devam etti. Çok erken hareket etmemeliyiz. Daha Armeni beklemek zorundayız. Arabadan indi, Cemile diz çöktü ve yaşlı kadının ayaklarına sarıldı. Allah aşkına hanımım, ben burada kalmak istemiyorum. Beni yanınızda götürün. Beni de, diye rica etti Zeynep. Bunu severek yapardım, fakat olmaz. Sadakatin bu kadarı Aznev Hanım'ı duygulandırdı. Buna rağmen anlattığı halde durumu kavramayışına kızmıştı. Cemile'yi kalkmaya zorladı. Zeynep elini öptü. Hanımım, lütfen. Yaşlı kadın sinirlendi, sert cevap verdi. Bugün bunu size 3 defa açıkladım. Müslümanlara Ermeni sürgünlere eşlik etmek yasak. Köyünüze dönebilmeniz için size para vereceğim. Biz ne olacağız? Aznev Hanım tekrar sakinleşti. İki kızı kollarıyla sardı. Siz 2 güzel kızsınız ve burada evleneceksiniz. Mutlu olacaksınız ve çocuklarınız olacak. Eğer geri dönersek sizi köyünüzde ziyaret edeceğiz. Bizim evimiz sizin de eviniz hanımım. Armen kaptanın köy tipi arabasına pazar yolunda ulaşabildiler. Yaşlı adam bahçesindeki mümkün olan her şeyi toplamıştı. Birçok sebzeyi solmadan önce yiyemeyeceklerini düşünen karısı onları fakirlere dağıtabileceklerini söylemişti. Aslında onun için söz konusu olan geride hiçbir şey bırakmamaktı. Hatta olgunlaşmamış sebzeleri bile kopardı ve küfretti. Bu canavarlara yaramasın. Çoğu tecrübesi olmayan kadınlar tarafından sürülen birçok araba dar caddeleri tıkadı. Resmi makamlar Ermenilerin şehri birbirini izleyen gruplar halinde terk etmesini planlamıştı. Fakat şimdi her jandarma yetki sahibiymişçesine davranıyor, çelişkili emirler veriyor, en akıllıcası aileleri hemen yola çıkarıyorlardı. Taşıtlar saplanıp kalıyor, hareket edemiyorlardı. Gecikmeye kızan jandarmalar sürgünlere küfrediyordu. Evlerinden tahminen 30 metre uzaklaştıklarında Armen yuları karısına verdi. Araksi, ben tütünümü unuttum. Öküzleri sakince yürütmekten başka bir şey yapman gerekmiyor. Birkaç dakika sonra buradayım. Kapısını kediler için aralık bıraktığı evine döndü. Yeşil tahta çitin arkasına geçince, içinde hayatının geri kalan kısmını geçirmeyi hayal ettiği eve son bir kez bakmak için bilinçsizce durdu. Alnının teriyle sürdüğü, tahılları askerler tarafından çiğnenmiş tarlasına baktı. Bölgede başka hiçbir tarlada bulunmayan güçlü ve yüksek bir tahıl. Badem ağacı, elma ağaçları, armutları, asmaları. Dallar henüz olgunlaşmamış meyvelerin ağırlığından eğilmişti. Bu yıl alışılmamış bir hasat olabilirdi. Kümesteki hayvanlar gıdaklıyordu. Armen bir cıvıldama duydu. Kuşunu unutmuştu. Duvardan kafesi indirdi ve beceriksiz kanat çırpmalarla uçmaya çalışan saka kuşlarını serbest bıraktı. Acele edin, diye bağırdı geçerken genç bir asker. Armen lanetle cevap verdi. Allahsızlar. Bir gün önce bağlamış olduğu dev demeti evine götürdü. Bir yığın yapmış ve çiğnenmiş toprak zemine gaz yağı dökmüştü. Armen tereddüt etmeden bir kibrit yaktı. aceleyle dışarı çıktı ve arabaya yetişti. Araksey onu elinde kahverengi bir kese kağıdı bekliyordu. Tütün, rakı şişesi ve fişeklerle birlikte cebindeydi. Yüksek sesle konuşma. Tahta tekerleklerin gürültüsünü hemen bir ateşin harlanması bastırdı. Askerler yanan eve koştular. Armen'e küfrediyor, çaresiz oraya buraya koşuyorlardı. Armen önüne, caddeye bakıyor ve sırıtıyordu. Ama gözleri yaşlıydı. ''Ne yaptın sen?'' diye sordu Araksi. Üzgündü. ''Biz onu ne sevinçlerle yapmıştık. Onu almalarını istemiyorum. Ya jandarmalar seni cezalandırmak için ararlarsa?'' ''Peh, onların başka dertleri var.'' diye cevap verdi bir parça şahin görünerek. İhtiyar deli diye mırıldandı Araksi. Kocasının kolunu yalandan cezalandırırmış gibi okşadı. Ses tonu nazikti. Asla geri gelmeyeceğiz Araksi. Bunu bilmiyor musun? Seninle birlikte olduğum sürece... Maro ve annesi zemin katın pencerelerini tahtalarla kapattılar. Fikir Aznev Hanım'dan çıktı. Maro bunun bir anlamı olmadığını gördüğü halde razı oldu. Bu Armen gelinceye kadar onlara zaman kazandırdı. Ahırın havasında hala at ve ineklerin kokusu vardı. Gadzag'ın bulunduğu köşeyi görünce Thomas'ın içi daraldı. Küçük atı. Hayali tam da gerçek olmuşken olaylar niçin onun istediği gibi olmuyordu? Göğsü kabardı ve derin bir iç çekti. Sassun boş sandıkların arasında koklanıyordu. Birdenbire hareketsiz durdu. Kulaklarını dikti, havladı ve ıslık gibi bir ses çıkardı. Thomas bu oyundan bir anlam çıkaramadı. Havlamaya dikkat bile etmemişti. Zavallı Sassun, o aileye toslayan felaketten hiçbir şey anlamıyordu. Evde ve bahçede durmak canını sıkıyordu. Thomas, onun yemek çanağını unutmamalıydı. Ahır tam temizlenmemişti. Her yerde sinekler uçuşuyordu. Thomas, duvardan küreği aldı ve yeri temizlemeye başladı. Kürek boyundan büyüktü ve o kadar ağırdı ki güçlükle tutabiliyordu. Çok zorlandı ve yüzünden hemen ter aktı. Yorulmadan çalışıyor, alnında biriken teri elinin tersiyle silmek için ara sıra duruyordu. El arabasını doldurunca küreği bıraktı. Ellerini kıçına dayadı ve oflayarak geri eğildi. Ekmek hamuru üzerine eğer uzun süre eğilmişse büyük annesi hep böyle yapardı. Oğlan dengesini korumak için ayaklarını ayırdı ve el arabasının tutaklarını kavradı. Kaldırınca kol kasları titredi. Arabayı iki kez yere bırakmak zorunda kaldı ama buna rağmen onu ahırın arkasındaki gübre yığınına kadar itmeyi başardı. Sonra geri döndü, sırtıyla duvara yaslandı ve birkaç dakika dinlendi. Önünde ilkinden daha zahmetli ikinci bir tur vardı. Yere taze saman serpti. Küreği duvara astı, ellerini esaslı biçimde sildi. Başardı. İyi iş başarmıştı. Bunun boşa bir iş olması onu pek ilgilendirmiyordu. Babası onunla gurur duymalıydı. Thomas eserine son bir bakış daha fırlattıktan sonra kapıyı kapattı ve sürgüyü itti. Haşmetli adımlarla evin yan cephesine gitti. Büyük annesi babası orada olmadığı sürece evin reisi olduğunu söylemişti. O halde o da böyle davranmalıydı. Oluğun altındaki bir meşe tekne yağmur suyunu topluyordu. İçinde hala biraz su vardı. Oğlan ellerini yıkadı ve yüzüne su serpti. Ellerini pantolonunda kuruladı ve Sassun'a ıslık çaldı. Köpek cevap vermedi. Saklambaç oynamak için sanki bu doğru anmış gibi. Sert bir sesle bağırdı Thomas. Sassun, oyun oynamanın sırası değil. Thomas, Spaniel'in her zaman saklandığı yerlere baktı. Sebze bahçesine, çeşmenin arkasına, çalılıkların altına. Köpek ne Maro'nun ve ne Aznev Hanım'ın ne de öküzün yanındaydı. Thomas merak etmeye başladı. Sesi ince ve yakınır gibiydi. Gel köpeğim, buraya gel. Arabanın etrafını dolaştı. Orada onu bahçe kapısında fark etti. Tanrı'ya şükür. Buraya gel Sassun. Köpek heyecanlanmadı. Bir kez olsun kuyruğunu sallamadı. Başka hiçbir zaman yapmadığı biçimde ağaçlıklı yolda yatıyordu. Küsmüş müydü? Belki de hastaydı. Thomas koşmaya başladı. Kötü bir önseziye sahipti. Kalbi yerinden fırlayacaktı. Sassun yan tarafta karanlık bir su birikintisi içinde yatıyordu. Derisinde kırmızı bir ısırık vardı. Sassun diye bağırdı Thomas ve diz çöktü. Köpek hareketsiz yatıyordu. Gözleri yuvasından fırlamıştı. Bakışı donuktu. Sırtındaki ve göğsündeki yaralardan kan akıyordu. Bu olamazdı. Bu kötü bir rüyaydı. Bir karabasan. Thomas içinden nasıl bir ateş yükseldiğini hissetti. Başı döndü. Ceset gibi solmuş, Sassun'un derisine yapıştı. Onu sarstı ve sıcak bir sesle, "Köpekçik, köpeğim," dedi. Arkadaşı ölmüş, ölüp gitmişti. Oğlan bunu biliyordu fakat durumu kavramak için birkaç saniyeye ihtiyacı vardı. Hıçkırıklara boğuldu. Kramp girmiş gibi havaya sıçrıyordu. Hayvanın başını okşadı ve parmağına bulaşan sıcak kana dikkat etmeksizin yaralarına dokundu. Köpeği olmazsa o nereden başlayabilirdi? Herkes onu yalnız bırakmıştı. Babası, Sassun, Gaizak. Av Greg'in onu sırtına alıp uzaklara götürdüğü o korkunç rüyadaki gibi çaresiz bakındı. Bahçe duvarına yaslanmış iki asker onu gözetliyorlardı. Thomas sıçradı. Kötü kötü gülümsüyorlardı. Silahlarındaki süngülerle yerdeki birini delik deşik edecekmiş gibi hareketler yapıyorlardı. Oğlan korkarak geri çekildi. Namlulardaki sivil süngüler kırmızıydı. Sassoon'u onlar öldürmüşlerdi. Thomas jandarmalara nefretle baktı. ''Hey, sen de mi bir şey istiyorsun?'' diye sordu jandarmalardan biri. Anadolu'da yayılan bir enfeksiyon sonucu sol kanadı noksan olan uzun bir burnu vardı. Bu yüzden burun deliklerinden biri devleşmişti. Thomas bu yüzü hafızasına tam olarak kazıdı. Büyüdüğünde onu bulacak ve Sassoon'a yaptıklarının hesabını soracaktı. Korkmasına rağmen yavaşça köpeğine doğru gitti. Askerleri gözden kaçırmadan eğildi, ellerini cansız vücudun altına soktu ve onu yukarı kaldırdı. Sassoon öldüğü için ona öncekinden daha ağır gelmişti. Oğlan artık ağlamıyor ama gözleri yanıyordu. Bir büyük adam gibi davranmalıydı. Askerleri gözden kaçırmamak için geri geri gitti. Korkusunu göstermemeliydi. Hayvanı, beyaz pembe floksalı, Kuzey Amerika çiçeği çiçekliğe koydu. Onu burada gömmek istiyordu. Kürek neredeydi? Omzuna güçlü bir darbe indi ve onu yukarı kaldırdı. Bozuk burunlu jandarma onu takip etmişti. Gırtlaktan bir sesle konuşuyordu. Büyüklerine söyle, hareket etmeleri gerekiyor. Thomas evin kapısını yeni kapatmış olan Maro ve Azni Hanım'a koştu. Kana bulanmış oğlanı görünce yüksek sesle bağırdılar. Zaptiyeler Sassoon'u öldürdüler dedi taş kesmiş yüzüyle. Bizi hareket etmemizi emrediyorlar. Maro öfkeyle çekici yere fırlattı. Oğlunu kollarına aldı. Ağla canım. Biraz ağla, bu seni rahatlatır. Fakat Thomas ağlayamıyordu. Bağırmayı ve dövüşmeyi tercih ederdi. Ama askerlerin onun ağlamasını duymalarını istemiyordu. Annesinden uzaklaştı. Ben sana temiz bir gömlek getireyim. Cesaret toplamak için babasının mührü olan gümüş kutuya dokundu. Azim Hanım için köpeğin ölümü bir uğursuzluktu. Tek söz söylemeden raftan küçük bir kumaş paketini aldı ve Thomas'ı fındık ağaçlarının altına çekti. Ona sorumluluk verip başka düşünceleri çekebileceğini düşünüyordu. Kumaş topunu açtı, içinde altın parçaları saklı olan geniş bir kuşaktı bu. Kendisi ve Maro da elbiselerinin altına böyle kuşak giymişlerdi. Takılarını etek kenarlarına dikmişlerdi. Kuşağı torunun beline bağladı. Çok ağır değil mi? Kuşak rahatsız etmesine rağmen oğlan başını salladı. Buna çok dikkat et Thomas. Bu servetimizin bir bölümü. Günün birinde zor bir anda bize yardım edebilir. Büyük annesinin ona gösterdiği güven Thomas'ın çocuk olma hakkının uzun süreli olmayacağını gösteriyordu. Kaptan Armen arabasıyla bahçe kapısında durdu. Devam etmesini isteyen jandarma ile şiddetli bir söz düellosu yürütüyorlardı. Maro'yu ve ailenin geri kalanını selamladı ve arabalarındaki eşyaya kaçamak bir göz attı. Tamam. Hemen hareket edelim. Çok acelem var görünüyorsun diye şaşırdı Azni Hanım. Şehirden ne kadar çabuk uzaklaşırsak o kadar iyidir. O evini yaktığı için tutuklanabileceğinden korkuyordu. Sonra kadınlar onsuz nasıl baş edeceklerdi? Thomas vaftiz babasının kollarına atıldı. Ona Sassoon'un ölümünü anlattı. Duygularını insanüstü bir çabayla kontrol altında tutmayı başarıyordu. Armen vaftiz oğlunu teselli edecek uygun söz bulamadığı için sarsılmıştı. Tanrı alçaklığı cezalandıracak diye garanti verdi oğlana onu yere bırakırken. Sassoon'u gömmeliyiz diye açıkladı oğlan. Kararlıydı. Maro elini oğlunun ensesine koydu ve onu yumuşakça arabaya götürdü. Bunun için artık zamanımız yok canım. Fakat Cemile ve Zeynep ilgilenecekler, bana söz verdiler. Her iki kız onlar için küçük bir erkek kardeş olan oğlanı öptüler ve ona köpeği itinayla gömeceklerini söz verdiler. Thomas sıkılmış dudaklarla arabaya tırmandı. Türk kızların mümkün olduğunca uzatıp geciktirdikleri bu veda Maro'ya çok zor geldi. O buradan bir an önce ayrılmak istiyordu. Evinin görünüşü ona dayanılmaz geliyordu. Azni Hanım ve kızı arabacı yerine oturdular. Thomas onların arkasında yüksek bir sepetin içinde dikeldi. Maro övendireyle öküzü sürdü. Araba dönüşte sağa sola savruldu. Hayvan ağır adımlarla ilerliyordu. Çenesi yere yakındı. Etrafına bakınma diye tavsiye etti Azni Hanım kızına. Tuz sütunlarına bakan lehim kadını düşün. Thomas'ın bu tavsiyeye ihtiyacı yoktu. O bahçe yolunda üzerinde iri sinekleri uçuştuğu bir noktaya gözünü dikmişti. Gözyaşını baş parmağıyla kaçamak siliyordu. Kulaklarında hala Sassoon'un havlaması çinliyordu. O bir daha asla köpek sahibi olmak istemiyordu. Kapı ve pencerelerini çakılı gri tahtalarla çaresiz görünen ev uzakta kalmıştı. Boş leylek yuvası damdan her an düşecekmiş gibi görünüyordu. Günlerden beri ihmal ettikleri sarmaşık külleri solmuştu. Evin uzun zamandan beri terk edildiği düşünülebilirdi. İçinde bir Fransızca dersinin bittiği, piyano ve çocuk sesleri, gülmeler ve şarkılarla çınladığının üzerinden neredeyse bir hafta geçmişti. Yarı karanlık bir sessizlik, içindeki eşyalar ve mobilyalar kaybolmuş bir mutluluğun dilsizliğine tanıklık ediyordu. Zeynep bir kova su getirdi. Gelenek gereği suyu dönen tekerleklerin arkada bıraktığı yola döktü ve onlara iyi bir yolculuk diledi. Allah sizi korusun. Onların önünden Cemile'nin elinde bohçalarla beklediği bahçe kapısına koştu. Onu köyüne geri götürecek olan Sivas'taki amcası Maro'nun her ikisine birden hediye ettiği gramofonu taşıyordu. Öne eğilerek Azim Hanım'ı selamladı. Zeynep ve Cemile arabanın yanında koşuyorlardı. Göğüslerini vuruyor, çığlık atıyorlardı. Azim Hanım onlara döndü. Amcalarına geri dönme işareti yapmadan önce "Kızlarım benim, küçük kızlarım, bizim için dua edin," dedi. Sesi titriyordu. Alba İbrahim atının sakin yürüyüşüne paralel sallanıyordu. Onun yanında at süren Teğmen Necil, şefinin Semer üzerinde kafasının anlaşılır şekilde düştüğüne inanıyordu. Çünkü bütün gece yoldaydılar ve sadece yarım saatlik bir mola vermişlerdi. İbrahim, Sivas'ta Ermenilerin bu saatlerde şehri terk etmek için yola çıkmak zorunda olduklarını düşünmekle meşguldü. Dün Varta'nın mahkemesinden sonra Maro ile bir kere daha konuşmak istemişti ama bir görev emri onu bundan alıkoymuştu. O alayını acele olarak tahminen 200 kilometre uzaktaki küçük bir şehir olan Şebinkarahisar'a götürmek zorundaydı. Şebinkarahisarlı Ermeni cemaati Trabzon'daki sürgün sırasında vuku bulan katliamları öğrendikten sonra tarihi surların içine çekilmişlerdi. Günlerden beri jandarmanın ve ordunun saldırılarına karşı başarılı bir direniş gösteriyorlardı. Birlik Kızılırmak kıyılarına sırtını döndü ve doğan güneşin aydınlattığı kesif bir dağ silsilesini rota olarak izleyerek ovayı terk etti. Derin vadilerle yarılmış tepelerin arasında Karabayır Boğazı saklanmıştı. Mardin yaylasından gelen Teğmen için dağlar çekici olabilirdi. Ama buradakilere geçilmez engel olarak görünüyordu. Üzerine yorgunluk çökmüştü. Albayım, atlara bir dinlenme molası vermemiz gerektiğini düşünmüyor musunuz? İbrahim soruyu işitmemiş gibi sordu. Sivillere karşı araziye çıkma koşunuza gidiyor mu Necil? Şimdi evet, bu silahlı bir ayaklanma. Kazaklarla dövüşmeyi tercih etmez miydiniz? Elbette albayım diye cevap verdi gayretli Teğmen. Onları paramparça ederdik. İbrahim bu alayın başında yürürken mutlu ve gururluydu. Çünkü bu alayı kendisi eğitmişti. Onu seçkin bir birlik olarak görüyordu. Bugün hisleri başkaydı. Ona yüklenen misyon birkaç yıl öncesine kadar aktif üyesi olarak savunmuş olduğu ittihadın ilkelerine aykırıydı. Saf askeri bakış açısından bu, yedek güçlerin boşa harcanması demekti. Ermenilerin şahsında ülkenin en önemli birkaç yaşam alanının yağmalanmasıydı. Varta'nın tutuklanması onda huzur bırakmamıştı. Arkadaşı için hiçbir şey yapamıyordu çünkü en az bir, belki de iki hafta Sivas'tan uzak kalacaktı. Geri döndüğünde Varta'nın asılmış olabilirdi. Bir tepenin eteğinde çayırla kaplı bir çöküntüde kayın koruluğu göründü. İbrahim bu lekeciyi Teğmen'e gösterdi. Biz burada mola verelim. 2, hayır 3 saat.